Ayrım 31, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 275. Bebe Osman ve para dolu bavulunun son durağı Macar başkentinin Peşte yarısından Tuna nehrini geçerek varılan Buda yarısının ikinci bölgesindeki şık bir giriş katının sonundaydı. Burası 4/14 Mevde UI Central European International Bank'in adresiydi. Osman gibi uyuşturucu kaçakçıları bu az bilinen Macar Bankası'nın sırrını Parislilerin en sevdikleri bistronun adresini saklamakta gösterdikleri titizlikle kıyaslanabilecek biçimde saklarlardı. 1979 yılında Macaristan'ın eski komünist rejimince kurulan banka cari işlemlerinde offshore statüsündeydi ve özel konumu nedeniyle Macaristan Merkez Bankası'nın ulusal bankacılık sistemine empoze ettiği kurallardan muaftı. Avusturya usulü pas defter hesabı sistemi uyguluyordu. Hesap sahibinin kimliği bankanın verdiği pas defterdeki isim veya numaraya göre anlaşılabilirdi. Böyle bir hesap açtıktan sonra siz de Bebe Osman'ın yapmak üzere olduğu gibi bankaya girip pas defterinizi uzatıp istediğiniz para biriminde ve istediğiniz miktarda para yatırabilirdiniz. Franklin Jurado, Cali kartelinin Harvard İşletme Fakültesinden mezun kara para aklama uzmanı, dünyadaki para aklama merkezlerinin bir listesini çıkarıp her birine güvenlik, gizlilik ve yeterlilik açısından ayrı ayrı not vermiş ve Central European'ı bankacılık sistemine nakit para yatırma açısından Avrupa'nın bir numaralı giriş noktası olarak belirlemişti. Bebe, bavulunun ağırlığı altında ezilerek dış cephesi gösterişsiz, cam ve taştan oluşan bankaya doğru yürüdü. "Tanrım!" diye düşündü içeri girerken. "Bu para neredeyse bir ton ağırlığında." Ön kapıdan geçince silahlı nöbetçiye pas defterini gösterdi, onu küçük bir özel odaya aldılar. Birkaç dakika sonra genç bir hanım olan bir banka memuru girdi içeriye. Bebe TürkTex adına çıkarılmış pas defterini gösterdi. Sonra bavulundaki değişik para birimlerini ayırarak her birinin değerini uluslararası piyasalarda en seçkin para birimi olan Amerikan doları cinsinden hesaplamaya başladılar. Paranın toplam değeri 822.530 dolar tutmuştu. Memur hanım Bebe'ye üzerinde hesap sahibi ve TürkTex'in adı, numarası ve söz konusu paranın miktarı yazılı bir kredi slipi uzattı. Sonra parayı kasaya götürmesi için silahlı bir nöbetçi çağırdı. O bunu yaparken Osman da yeni yatırmış olduğu paradan 820 bin dolarının Kayman Adaları'ndaki Sovereignty Guarantee Trust Company'deki TürkTex hesabına transfer edilmesi için bir havale emri dolduruyordu. Sonra memura teşekkür ederek bankadan ayrıldı. İşlem topu topu 20 dakika sürmüştü ama para iş günü sona ermeden yola çıkmış olacaktı. Her gün dünyanın dört bir yerinde banka havaleleri şeklinde cirit atan 2 trilyon doların içinde sadece bir damla olacaktı bu iş. Bebe, US FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network ve 28 ulustan oluşan Financial Action Task Force'u sadece 1 milyon doların üzerindeki transferi takibe aldıklarını biliyordu. Bundan dolayı transferlerini hep bu miktarın altında tutmaya gayret ediyordu. Ayrıca aklanan uyuşturucu kazançlarının %1'inden azının yakalandığını biliyordu. Yani 50 poundluk banknotlarını bir Alman marklık banknotlara çevirmek için ödediği komisyonun 1/4'ünden azı, ne harika bir dünyaydı bu. Amsterdam'a dönmeden önce yaptığı en son iş İstanbul'daki Barcelona Grand Hotel'deki aile reisi Selim'i aramak ve Kayman yolundaki paranın tam miktarını bildirmek oldu. Selim zaten bu haberi bekliyordu. Kapalı çarşıdaki maymun suratlı İranlı kara borsacı Cafer Beyhani'ye yeni baz morfin ısmarlama vakti gelmişti. Uyuşturucu trafiği her zaman güllük gülistanlık olmuyor diye düşündü. Telefonu kapatır kapatmaz Beyhani'yi aradı. Dostum dedi, en kısa zamanda 2 çift papuca daha ihtiyacım var. Beyhani güven veren bir ses tonuyla inşallah yaparız diye cevap verdi. Fiyatın 1/4'üne ve komisyonun her zaman olduğu gibi bugün hesabına yatıracağım. Beyhani, Allah senden razı olsun kardeşim, sağlık sıhhat ihsan etsin diye öylesine ulvi bir ses tonuyla mırıldandı ki bunu duyan ona Osman'ın ısmarladığı 2 şişe kutsal su için teşekkür eden bir papaz sanabilirdi. Şu alçak bücür Pakistan'da kiminle iş yapıyor acaba diye düşündü Selim Osman. Onu bir devre dışı bırakabilseler ne büyük bir kazanç olurdu. Ama hala şu lanet olası İranlılarla uğraşmak gerekiyordu. Kilo başına ödediği 4.000 doların en az yarısının bunların cebine gittiğinden şüphesi yoktu. Bu işi onlar olmadan halledemezdi ki. Baz morfini Türkiye'ye sokmanın en hızlı, kolay ve güvenilir yolu İran üzerinden geçirmekti. Omuzlarını silkerek masanın üstünden bir faks formu aldı. TürkTex bir Kayman Adaları kuruluşuydu. Bankada şirketin hesabına bakan kişiden 240 bin doların Beyhani'nin başka bir Kayman Bankası'nda bulunan hesabına havale etmesini, geri kalan 580 bin doları Osman kardeşlerin sahibi olduğu, ikisi Kaymanlar'da, ikisi Turks ve Caicos Adaları'nda, birisi de Panama'da olan 5 paravan şirket arasında paylaştırmasını istedi. Bu paravan şirketler daha sonra parayı gayrimenkul, bono ve dünya borsalarında hisse almak için kullanacaklardı. 48 saat içinde yapılacak olan birkaç elektronik işlem sayesinde Bebe Osman'ın 820 bin doları ortadan yok olacaktı. Paranın geride bıraktığı kağıt izini ortaya çıkarabilecek bir düzen henüz keşfedilmemişti. NSA'yı beyin dalgasına takılan metni okuyan CIA direktör yardımcısı Jack Lawrence, Ceylani adını görünce adeta yerinden fırladı. ''Bu Jim Duffy'nin yakalamaya çalıştığı adam değil mi? Onun eski dostu, İran'dan geçen bütün uyuşturucunun KDV'sini toplayan şu Gucci'muş.'' ''Evet efendim.'' dedi yardımcısı. ''Duffy hala Londra'da mı?'' ''Hill'a söyleyin bu bilginin tamamını elçilikteki irtibat bürolarına göndersinler.'' Bir an durup düşündü. Bir şey daha var. Falcon, Acquisition ve TW Holdings isimlerini de Finsen'e bildirin. Veri tabanlarına baksınlar, bir şeyler bulabilecekler mi? Bir şey çıkarsa onu da Duffy'ye bildirin. Lawrence'ın yardımcısı derhal efendim diyerek telefona koştu. Jim Duffy, Amerika'nın Londra Büyükelçiliği'ndeki 4210 numaralı Manwith Hill İrtibat Bürosu'nun üst kademesine girmenin CIA'nın ofislerine girmekten daha zor olduğunu düşünüyordu. Kimliği 3. kez kontrol edildikten, saklı mikrofon ve kayıt cihazları olup olmadığını anlamak için elektronik olarak üstü bir defa tarandıktan sonra nihayet orayı idare eden sivil NSA memurunun odasına alındı. ''Bay Duffy, Fort Meade'den gelen bir talimat istasyonumuzun dün gece ele geçirip deşifre ettiği çok gizli bir bilgiyi size göstermemizi istedi.'' Fort Meade ve gizli bilgi lafının aynı cümlede geçmesi bile Duffy'nin siyah bodrumlarında gizli bilgi dinleyerek geçirdiği uzun, meşakkatli saatleri hatırlamasına yetti. NSA memurunun uzattığı gri zarfı alırken ''Tanrım, ne olur o günleri tekrar yaşatma bana'' diye düşünüyordu. Zarfın üstünde çok gizli beyin dalgası, sadece yetkililer içindir mühürlü tek bir sayfa vardı. Yazıyı okumaya başlayınca ''Aman Allah'ım'' diye bağırdı Duffy. ''İşte şimdi başlıyor her şey. Halid'in uygulanmasına geçiyor adam. Nereden geldi bu mesaj?'' ''Almanya'dan. Hamburg'daki Forum Otel'den gönderilmiş.'' ''Nereye gidiyormuş?'' ''Tahran'da hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir özel eve.'' ''Ne bir imza ne de gönderilen adamın adı var, nasıl oluyor?'' ''Metin çok az kişinin bildiği özel şifreli bir kodla gönderilmiş. Muhtemelen hepsi birbirini tanıdığı için imzaya gerek duymamışlar.'' ''Kodu nasıl deşifre edebildiniz?'' Manwith Hill memuru gülümseyerek ''Bu NSA'nın işi Bay Duffy'' dedi. ''Yani işin orası Duffy'yi ilgilendirmezdi. Size vermem istenen ikinci bir mesaj daha var. Langley'deki merkez üssünüzün güvenlik kanalları üzerinden gönderilmiş. Biraz önce verdiğim mesajda adı geçen 3 şirket Tyson's Corner'daki databanktan kontrol edilmiş, bunları bulmuşlar. Duffy'ye ikinci bir gri dosya uzattı. İçinde Lawness'ın özetlediği Finsen'in yaptığı soruşturmanın sonucu vardı. Her üç şirkette Falcon, Acquisition ve TW Holdings Panama'da kurulmuş ve tescil edilmişlerdi. Panama Şirketler Sicil Memurluğuna giriş tarihleri 1987 Ekim'i ile 1995 Mart'ı arasında değişiyordu. En eskisi Falcon'du. Her üçü de Aros Mena, Arias ve Casals adındaki aynı hukuk bürosu tarafından tescil ettirilmişti. Şirketin adresi Panama City'de bir posta kutusundan ibaretti. Muhtemelen üç şirket de aynı kişinin diye düşündü Duffy ve Falcon Bollahi'nin şirketi ise diğer ikisi de işin mantığına göre onun olmalıydı. Finsen veri tabanı diye devam ediyordu Lawless'ın mesajı. Acquisition veya TW Holdings adına yapılmış herhangi bir işlem göstermiyor. Ancak Falcon 1992 Mart'ında Texas Houston'daki Aerospace Systems ABD ihracat kontrol kanunlarının yasakladığı roket ve sevk sistemlerinde kullanılan roket lambalarını ABD'den satın almak ve ihraç etmek konusunda bir organizasyonda adı geçen şirket olarak gözüküyor. Duffy ofisi idare eden NSA memuruna teşekkür ederek aşağıya McFlynn'i bulmaya gitti. Flynn Duffy'den mesajın içeriğiyle ilgili bilgiler aldıktan sonra kodlu mesajı gönderen kişi dostumuz Profesör Bollahi olmalı değil mi dedi. Başka kim olabilir? Önemli olan hala o otelde mi ve oradaysa onu bulabilir miyiz? Emin değilim dedi Duffy. Yakalanmak için fazla akıllı bir tilkidir kendisi. Olsun, niye Langley'deki adamlarını peşine takmıyorsun? 24 saat takibi alsınlar. Tabii ona çaktırıp ortadan kaybolmasına neden olmayacak bir şekilde. Önemli bir sorun var Mike.
Nedir o?
CIA bu ölçekte bir operasyona Alman Karşı İstihbaratı BFV yani Bundesamt für Verfassungsschutz onların deyimiyle Köln Anayasası'nı koruma dairesi kaynaklarına başvurmadan düzenleyemez. Olan biten konusunda Almanlara açık olmamız gerekir.
Yani...
Langley bunu yapmak istemeyecektir. Alman akrabalarımızla ilişkilerimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Molla tehlikesine tamamen farklı bir gözle bakıyorlar. Onların fikri birlikte iş yaparsan onlar da belki bomba yapmazlar şeklinde. Langley birinin profesörü uyarıp Almanya'dan kaçmasını sağlayacağından endişe edebilir.
DEA açısından baktığımızı düşünürsek, Almanlara profesörün uyuşturucu işine karıştığını söyleyelim, yalan da sayılmaz.
Evet, bu işe yarayabilir. Bir düşüneyim bakayım Mike. Beni asıl endişelendiren şu, halinin gerçekleşmesi için bir sonraki kritik adımı yakında atacağım cümlesi. Ne demek istemiş olabilir ki? Batıdan gelen uğultulu bir rüzgar Atlantik üzerinden eserek içeri doğru girdikçe Shannon nehrinin sularını köpük köpük ediyor, Ennis, Limerick ve uluslararası Shannon havaalanına çiseleyen yağmura dönüştürüyordu. Jimmy Shay, havaalanı serbest bölgesinin Blok T-53'teki ofisinde dalgın dalgın okyanustan sürüklenen su damlacıklarının binanın tüm cephesini kaplayan kocaman pencerelerinden süzülüşünü seyrediyordu. Bu da bir ay böyle gider diye düşündü. Tam da şömine başında veya eğlenceli bir pub'da birkaç bardak sert bira devirerek akşam edilecek bir gündü. Düşüncelerinin içinde kaybolan şey, sekreteri telefonun var Jimmy, Almanya'dan Herr Steiner diye bağırdığında önce duymadı. Sekreter ikinci seslenişinde ancak duyurabildi sözlerini. Steiner mi diye hafızasını yokluyordu bu adamdı ki. Telefonu kulağına götürürken hatırladı. Dünyanın en iyi lazerini yapmaya hazırlanan bir mühendisti. Şirketine lazer teknik adını vermişti. Bu yola baş koyan çoğu kimsenin başına geldiği gibi dedikodulara bakılırsa Steiner da iyi lazer yapmak yerine iyi borç biriktirmekteydi. Uzman bir satıcının çok iyi geliştirdiği o cıvıl cıvıl ses tonuyla "Buyurun Herr Steiner" dedi. "Nasılsınız?" dedi Steiner, bir yıl kadar önce geliştirilmiş bir yüksek enerji lazeri yapma konusundaki düşüncelerimi hatırlıyor musunuz?
Evet, hatırlıyorum.
Projeyi bir müddet dondurmamız gerekti ama işler şimdi çok daha iyi. Yeni bir mali destek buldum, yeniden çalışmaya başladık.
Oh, bu harika Herr Steiner. Gelecekle ilgili planlarınızda EG ve G de vardır umarım.
Varsınız tabii. Aslında sizi aramamın sebebi bu. İlk iş olarak size 75 adet Tritron sipariş etmek istiyorum. Şu HY53 modelinizden.
Oturduğu yerde dikleşti. Her biri 3000 dolardan 75 adet HY53. Gerçekten harika bir işti. Bu rakamı duyana kadar mecburen nezaket gösterdiği Alman'a artık tüm dikkatini yoğunlaştırmıştı.
Siparişinizi memnuniyetle karşılarız Herr Steiner. Bunu bir faksla teyit ederseniz hemen bugün Salem'e iletirim.
Harika. Ayrıca buradaki üniversitenin tıp fakültesinde bazı kişilerle bağlantılı bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Deri cerrahisinde kullanılmak üzere çok kuvvetli bir lazer geliştirmek için bazı denemeler yapıyoruz. Bilhassa yüzdeki lekeleri gidermek için. Bunu başarabilirsek yüz cerrahisinde bir devrim yaratmış olacağız.
Başarabilirseniz dünya gerçekten daha iyi bir yer olacaktır Herr Steiner.
Başarabiliriz diye düşünüyorum. Biraz çalışmak ve dediğim gibi çokça deneme yapmak lazım. Niyetim 6-7 kilovolt alabilen kristal bir kovuğa sodyum kristal koyarak maksimum elektron birikimini sağlayana kadar lazer ışığını kovuğa hapsedecek olan polarizasyon doğrultusunu yakalayabilmek. Sonra yoğunlaşmış enerjiyi sadece birkaç nanosaniye, bildiğimiz mikrosaniye değil, süresinde lazer nabzıyla açığa çıkarmak için bir poksel kullanacağız.
Elektrik mühendisliğinde doktorası olduğu için lazer teknolojisine aşinaydı.
Evet dedim, faydalı olabilir.
Umarım poksel etkisini tetiklemek için sizin KN22 ve kiritronunuza ihtiyacımız olacak. 75 trilyonluk siparişimize bir düzine de KN22B eklemek istiyorum.
Dert değil Herr Steiner. Tabii biliyorsunuz ki nükleer teknoloji maddesi olduğu için tüm kritron satışlarında Amerikan Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat belgesi almamız gerekiyor.
Gayet tabii, bunu biliyorum.
Sizden istediğimiz bir ihracat belgesi deklarasyon formu doldurmanız ve kritronların nerede ne amaçla kullanılacağını yazılı olarak bildirmeniz.
Burada Almanya'da kullanılacağı için hiç sorun olmayacağına eminim. İstediğiniz belgelerin bir setini bana fakslarsanız yarın sabaha kadar doldurup siparişin teyidi ve kaparo çekiyle birlikte FedEx'e gönderirim. %25 yeter mi?
Bu harika olur Herr Steiner. Gerekenleri hemen fakslıyorum ve siparişinizi bekliyoruz.
Güzel. Malı teslim etmeniz ne kadar sürer?
Çok değil. 3-5 hafta içinde.
Ayrımın sonu. Sayfa 282.